Ayrım 9.
Sayfa 65. Sid bu manipülasyon ile nasıl başa çıkacağını bilmiyordu. Sonunda satıcılara karşı bastırdığı öfke mağazanın işlemesi açısından olumsuz sonuçlar getirecek biçimde patladı. Uzun haftalar devam eden sistematik atılganlık terapisinden sonra Sid olayların akışını bozmadan bu tür manipülatif girişimlerle sakin biçimde başa çıkmayı başardı. Aynı zamanda hiç değilse başlangıçta mükemmel olması gerekmediğinin ve gelişmeyi istemek zorunda olmadığının farkına varmaktan da keyif duydu. Kendinizi geliştirmeyi istemeniz gerektiğine ilişkin inancın sonucu olarak yer alan manipülasyon, birçok durumda en ince ve başa çıkılması en zor manipülasyon türü olabilir. Bu manipülasyonu durdurabilmenin tek güvenli yolu, kendi ediminizden veya kendinizden hoşnut olup olmadığınızı sormak, ve bundan sonra bir değişiklik yapmayı isteyip istemediğiniz konusunda kendi yargınıza güvenmektir. Birçok öğrenci daha atılgan davranma sürecine girdikten sonra davranışlarının manipülasyonu ile kendilerinin ne yapmak istediği birbirinden ayırt etmede sık sık kafalarının karıştığını belirtirler. Bunu genellikle şöyle ifade ederler. Şunu veya bunu yapmak istiyorum fakat bunu yapamayacağımı düşünüyorum. Kimse beni manipüle etmiyor. Acaba ben mi kendimi manipüle ediyorum? Ne yaptıklarını netleştirmek amacıyla en kestirme yol olarak çoğunlukla üç kategoriden herhangi birinde yer alan içsel çatışmalarını belirtmelerini öneririm. İstiyorum, yapmam gerekir veya yapmalıyım. İstiyorum kategorisinin anlamı açıktır. Bir başka deyişle, haftada üç defa akşam yemeğinde biftek yemek istiyorum. TV seyretmek yerine sinemaya gitmek istiyorum veya yaşamımın geri kalanını Tahiti'deki kumsalda yaşayarak geçirmek istiyorum gibi. Bu istekleri belli yapmam gerekirler veya olasılıklar izler. Yapmam gerekirler kendi içinizde, kendinizle ve diğer kişilerle yaptığınız uzlaşmalardır. Şayet haftada 3 defa biftek istersem, haftada 3 defa bifteki karşılayabilecek parayı kazanmam gerekir. Şayet bu parayı kazanmam gerekirse ve hapishaneyi boylamak istemezsem, haftada 3 sefer bifteyi karşılamamı sağlayacak ücreti ödeyen bir iş yerinde çalışmam gerekir veya işe yarayan bir başka uzlaşmaya varmak gerekir. Şayet bu gece sinemaya gitmek istersem, en beğendiğim TV programını kaçıracağımı kabul etmem gerekir. Şayet yaşamımın geri kalan kısmını Tahiti'deki kumsalda demirleyerek geçireceksem, tropik yemeklere alışmam gerekecektir, ne kadar zorlayabilirsem. Belli şeyleri istediğiniz için ne yapacağınız konusundaki tesadüflerin tümü oldukça basittir. İstiyorumların, yapmam gerekenlere değer olup olmadığı doğrultusunda bir karar verirsiniz. Ancak birçok kişi yapmam gerekenleri yapılmalılarla karıştırır ve düşüncelerinin berrak sularını bulandırır. Kestirme bir yol olarak yapılmalılar, bir başkasının istediğini size yaptırması için kullanılan manipülatif bir yapı veya bir şeyi yapabileceğiniz veya yapamayacağınız konusundaki güvensizliğinizi aşabilmeniz için kendiniz üzerine kurduğunuz keyfi bir yapı olarak sınıflandırılabilir. Örneğin, sadece her haftanın 3 gecesi masada biftek olmasını istediğim için değil, herkes üretken olmalıdır görüşüne katıldığım için çalışmalıyım. Gece dışarı çıkmalıyım. Çünkü her zaman TV seyretmemeliyim. Tahiti'ye gitmeyi istememeliyim çünkü hiç kimse kumsal serserisi olmamalı. Ne zaman kendinizin veya bir başkasının olmalı dediğini duyarsanız manipülasyon karşıtı duyarlılığınızı olabildiğince genişleterek kulak veriniz. Büyük bir olasılıkla kendinizin yargıcı değilsiniz türünden bir mesaj gelecektir. 4. Atılgan olurken öğrenmeniz gereken ilk şey sebat. İnsani atılganlık haklarına ilişkin tüm bilgileri özümsedikten sonra kendinizi şunu söyleyen öğrencinin konumunda bulursunuz. Bütün yaşamım boyunca kendim ve başkaları için gizlice bu şekilde hissettim. Ancak bunu ne zaman ifade ettiysem daima böyle düşünmenin yanlış olduğu söylendi. Böyle hissetmemem gerekiyordu. Başka kişilerin istediğim gibi düşünme ve istediğim gibi davranma hakkım olduğunu düşünmelerinden memnunum. Sizin söylediğiniz her şeyi anlıyorum. Müthiş. Ancak Hala nasıl atılgan olacağımı bilmiyorum. Şimdi ne yapacağım? Siz de aynı soruyu soruyorsanız yanıt basittir. Hiçbir şey yapmayın şimdilik. Atılgan olmak için atılganlık haklarınızın ne olduğunu bilmeniz ve aynı zamanda bunları nasıl uygulayacağınızı öğrenmeniz gerekir. Biri felsefedir, diğeri bir dizi atılgan davranıştır. Bu kitabın giriş kısmında belirttiğim gibi bir çatışma durumundaki kavga veya kaçma biçimindeki başa çıkma davranışlarına karşı insani seçeneğimiz, sorunları halledebilmek için başkalarıyla iletişim kurabilmemizi olanaklı kılan büyük sözel problem çözme yeteneğimizdir. Bu yeteneğin önemli bir kısmını atılganca sözel davranışlarımız, kendimizi atılgan olarak ifade ettiğimizde ne yaptığımız teşkil eder. Atılganlık haklarımızdan sadece söz etmek, bunları uygulamada yetersiz kalır. Atılganlık haklarınızın varlığı ve bunları kendi parçanız olarak kabul etmeniz, diğer kişilere bu haklarınızı açıklasanız dahi saygı gösterecekleri veya anlayacakları veya manipülatif davranışlarını değiştirecekleri anlamına gelmez. Örneğin, otomobil parçaları satan bir mağazada olsanız ve satıcının manipülasyon girişimine karşı şöyle davransanız, "Beni manipüle etmeyi bırak." O da belki şöyle yanıt verecektir. "Ne manipülasyonu? Size bir şey yapmadım ki. Hiç kimse ona el sürdüğümü gördü mü? Harry, onu manipüle ettiğimi gördün mü?" Ya da bir kişinin manipülasyonuna karşı "Ben kendi kendimin yargıcıyım." deseniz belki o da "Bu ne biçim deli? Karbüratör değiş tokuşu politikamızı açıklamaya çalışıyorum. O ise felsefe yapmak istiyor." diye düşünecektir. Ya da kendisini daha sık yoklamanız için sizi manipüle etmeye çalışan annenize atılganlık haklarınızı açıklamak zorunda kalsanız, şimdi yetişkinliğinizde de çocukluğunuzdaki gibi inatçı ve şımarık olduğunuzun ötesinde bazı delice fikirleriniz de olduğunu düşünecektir. O da otomobil parçaları satıcısı gibi hiçbir şekilde sizin atılganlık haklarınızla ilgilenmeyecek veya onları elinin tersiyle bir kenara itip "Bunu bilmek güzel şekerim. İyi ki üniversiteye gitmek için ısrar etmişim. Beni bir daha ne zaman görmeye geleceksin?" diye sorabilecektir. Atılganlık haklarınızı dayatabilmek ve davranışınızın manipülasyonunu durdurabilmek için manipüle edilmenize izin veren davranışınızı, manipülasyona karşı gösterdiğiniz kendi davranışınızı değiştirmeniz gerekir. Bu kitabın geri kalan kısmı, başkalarıyla olan ilişkilerinizdeki atılganlık haklarınızı savunmanız için bir dizi atılganca sözel beceri öğrenmenizde yardımcı olacaktır. Bozuk plak. Öğrencilere ilk sistematik atılganlık becerisi olan bozuk plak, broken record'ı tanıtırken şu soruyu sorarak başlarım. Baştan sağma iş yaptığı için otomobil tamircisiyle aranızda çıkan bir tartışmada neden kaybeden taraf genellikle siz olursunuz? Bu soruya alışılmış yanıtları derin bir sessizlik olur. Böylece sınıftakilerin de benden daha fazla bir şey, neden sürekli engellenme yaşadıklarını, bilmediklerini saptadıktan sonra şu fikri ileri sürerim. Nedenini bilmiyor musunuz? Neden olduğunu söyleyeceğim. Çünkü ilk hayırı duyduktan sonra tartışmaktan vazgeçersiniz. Size hayır der, siz de peki dersiniz. Veya dişleriniz arasından onun olası cinsel alışkanlıkları hakkında pek iltifat sayılmayacak şeyler söyleyerek geçip gidersiniz. Kaybedersiniz. Çünkü çok kolay vazgeçersiniz. Oysa bu çocukcağızın, diğer birçokları gibi, çantasında sadece birkaç hayırı vardır. Şayet 3 hayırı varsa sizin sadece 4 hayıra ihtiyacınız vardır. 6 hayırı varsa sizin için sadece 7 tanesi gereklidir. Bu kadar basit. Bu noktada öğrencilerden biri tipik olarak şöyle der. Ama bunu yapamam. Birisi bana hayır derse ona aldırmamazlık edemem. Benim yanıtım şu olur. Yapamam demekle neyi kastediyorsun? Ellerinde seni herhangi bir şey yapmaktan alıkoyacak hiçbir kelepçe veya ayaklarında demir güllesi olan bir zincir görmüyorum. İstememene saygı duyarım. Fakat yapamayacağım demene saygı duymam. Şayet istemiyorsan senin de hepimiz gibi yetiştirildiğini tahmin ederim. Zavallı garaj teknisyeni hayır dediği zaman onu dinleyip iyi davranmalısın, öyle değil mi? Ne de olsa hepimiz gibi sadece yaşamını kazanmak için çalışıyor, öyle değil mi? Burada sınıftakiler genellikle nakaratı yakalayarak alaycı bir tonda ve koro halinde öyle derken bütün derslerde bulunan sakallı, tek sol kanat temsilcisi de onaylamayan yumruğu havada sıkılı olarak bu koroya katılır. Tıpkı sizin gibi beslemesi ve eğitmesi gereken 6 çocuğu var, öyle değil mi? Şayet işinde para kaybederse istediği gibi onlara bakamayacaktır, öyle değil mi? Fakat otomobilinizle ilgili işi mahvederse, işinde kalmasına ve baştan sağma çalışmasına rağmen kar sağlamasına göz yummanız gerektiği acaba nerede yazılıdır? Şayet bu öğrenci ve diğer birçok öğrenci gibiyseniz, atılgan davranma konusunda daha sebatkar olmanız gerekir. Sözel olarak atılgan olmanın en önemli özelliklerinden biri, sebatkar olmak ve öfkelenmeden, rahatsız olmadan veya bağırmadan istediğinizi defalarca söyleyebilmektir. Çoğunlukla bir çatışma durumunda etkili bir şekilde iletişim kurmak için sebatkar olmalı ve savunduğunuz fikirden geri dönmemelisiniz. Atılgan olmayan kişiler gereksiz konuşma fazla olduğunda bataklığa saplanma eğilimindedirler ve biri onlara istedikleri şeyleri neden yapmamaları gerektiğini açıklarsa, bunun mantığını gösterirse veya sebepler ileri sürerse kolayca vazgeçerler. Atılgan olmayan kişi sebatkar olmayı öğrenirken istediği şeyi neden istediğine ilişkin sebepler veya özürler veya açıklamalar ileri sürmemelidir. Suçluluk uyandıran ifadeleri dikkate almamalıdır. İnsanlara bütün bu süreci derhal başarmayı öğreten sözel becerilerden biri, atılganlık terapisinde ilk olarak yakın meslektaşım Dr. Zev Wanderer tarafından kullanılan ve tanımlayıcı başlık olarak bozuk plak adı verilen tekniktir. Bozuk plakmışız gibi konuşmaya başlayarak sebatkar olmayı ve tartışma konusundan sapmamayı, istediğimiz şeyi söylemeye devam etmeyi ve atılganca davrandığımız kişinin ileri sürdüğü tüm yan konulara aldırmamayı öğreniriz. Bozuk plak yaklaşımını kullandığınızda öğrenci olarak sizi, diğer kişinin söyleyebileceği hiçbir şey yıldıramaz. Öteki kişi istediğinizi kabul edene veya uzlaşana dek sakin, tekrar eden bir ses tonuyla istediğinizi söylemeyi sürdürürsünüz. Bozuk plak eğitiminin ve provasının amacı, kırık plak gibi konuşmayı değil, hangi kelimeleri kullanırsanız kullanın, sebat etmeyi öğretmek ve ödüllendirmektir. Bu sonuca nasıl ulaşabileceğinizi görmeniz için bir alışveriş durumundaki bozuk plak tarzında yer alan çok basit bir gerçek yaşam diyaloğuna bakalım. Diyalog 1. Carlo ve süpermarket satıcısı. Aşağıdaki bozuk plak diyaloğu Çiçanoğlu sosyal çalışmalı Carlo tarafından anlatılmıştır. Carlo, personel geliştirme programının bir parçası olarak etkili iletişim konusunda benden ders aldı. Carlo, 4. derste bir önceki cumartesi karısı için haftalık alışveriş yaptığını ve eve döndüğünde et paketlerini bulamadığını anlattı. Babası akşam yemeği için evlerinde olduğundan et paketlerini almaya giderken ona da kendisiyle birlikte süpermarkete gelmeyi isteyip istemediğini sordu. Diyaloğun geçtiği yer, yanında babasıyla süpermarkete giren Carlo, kontrol kasasında duran tezgahtara eksik olan paketlerden söz etti. Tezgahtar, buyurun. Carlo, daha önce buraya geldiğimde diğer aldıklarımla birlikte 3 biftek, 1 rosto ve 2 tavuk aldım. Fakat eve gittiğimde etleri bulamadım, onları istiyorum. Tezgahtar, otomobilinizin içine baktınız mı? Carlo, evet, etlerimi istiyorum. Bozuk plak. Tezgahtar, bu konuda bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. Sorumluluğu üzerinden atma. Carlo, neden böyle düşünebileceğinizi anlıyorum fakat etimi istiyorum. Bozuk plak. Tezgahtar, kasa fişiniz yanınızda mı? Carlo, fişi satıcıya uzatarak, evet, etimi almak istiyorum. Bozuk plak. Tezgahtar, fişe bakarak, burada 6 et paketiniz olduğu görünüyor. Carlo, doğru ve etimi istiyorum. Bozuk plak. Tezgahtar, evet, fakat benim et bölümüyle hiçbir ilgim yok. Sorumluluğu üzerinden atma. Carlo, nasıl hissettiğinizi anlıyorum. Fakat para ödediğim kişi sizdiniz ve ben hala etimi geri istiyorum. Bozuk plak. Tezgahtar, arka tarafa gidip et kısmının şefiyle görüşmeniz gerekecek. Sorumluluğu üzerinden atma. Carlo, etimi bana verecek mi? Bozuk plak. Tezgahtar, Bu konuyla ilgilenen kişi odur. Sorumluluğu üzerinden atma. Carlo, adı nedir? Tezgahtar. Bay Johnson. Carlo, lütfen onu buraya çağırın. Tezgahtar. Arka tarafa giderseniz onu bulabilirsiniz. Sorumluluğu üzerinden atma. Carlo, orada kimseyi görmüyorum. Lütfen onu buraya çağırınız. Bozuk plak. Tezgahtar. Arkaya gidiniz, birazdan oraya gelecek. Sorumluluğu üzerinden atma. Carlo, arkaya gidip orada sonsuza dek beklemek istemiyorum. Bir an önce buradan gitmek istiyorum. Lütfen onu buraya çağırın. Bozuk plak. Tezgahtar, yolu kapatıyorsunuz. Oysa bütün bu kişiler hizmet bekliyor. Suçluluk yaratma, başkalarını düşünmüyor musun? Carlo, onlar da benim beklediğim gibi hizmet bekliyor, biliyorum. Lütfen et kısmına bakan şefi buraya çağırın. Bozuk plak. Tezgahtar, Carlo'ya birkaç saniye ilgiyle bakar, çek kasasında duran kıza doğru yürür, onunla konuşur ve tekrar Carlo'ya döner. Bir dakika sonra burada olacak. Carlo, tamam. Birkaç dakika sonra et kısmının şefi olan Bay Johnson kontrol tezgahına gelir ve kontrole bakan satıcının omuzuna dokunur. Tezgahtar, bu müşteri et paketlerini kaybetmiş. Johnson, Carlo'ya dönerek, onları nerede kaybettiniz? Carlo, burada, sizden hiçbirini almadım ve etlerimi istiyorum. Bozuk plak. Johnson, kasa fişi yanınızda mı? Carlo, fişi ona doğru uzatarak. Evet ve etlerimi istiyorum. Bozuk plak. Johnson, kağıda bakarak. Burada et bölümünden 6 parça alındığı yazılı. Carlo, evet, 3 biftek, 1 rosto, 2 tavuk ve etlerimi istiyorum. Bozuk plak. Johnson, otomobilinizin içinde düşmüş olabilir, oraya baktınız mı? Aldırmazlık ve suçluluk uyandırma. Sizi kontrol etmek gerekir çünkü sorumluluk duymuyorsunuz. Carlo, evet ve etimi istiyorum. Bozuk plak. Johnson, onları düşürmüş olabileceğiniz başka bir yer olabilir mi? Aldırmazlık ve suçluluk duyurma. Dikkatsizsin. Carlo, evet burası. Etlerimi geri istiyorum. Bozuk plak. Johnson, buradan başka bir yeri kastetmiştim. Carlo, hayır ve etlerimi istiyorum. Bozuk plak. Johnson, paketlerini kaybettiklerini söyleyen kişilerin çoğu daha sonra bunları başka bir yerde unuttuklarını hatırlar. Bunları bulamazsanız yarın gelseniz, aldırmazlık ve suçluluk duyurma. İyi bir belleğin yok ve bir hata yaptın. Carlo, neden böyle hissettiğinizi anlıyorum fakat etlerimi geri istiyorum. Bozuk plak. Johnson, geç oluyor ve mağazayı kapatacağız. Suçluluk duyurma, eve zamanında gitmemi engelliyorsun. Carlo, nasıl hissettiğinizi anlıyorum fakat etlerimi istiyorum. Bozuk plak. Johnson, bu konuda tek başıma bir şey yapamam. Sorumluluktan kaçma. Carlo, kim yapabilir? Johnson, mağaza yöneticisi. Carlo, peki onu buraya çağırınız. Bozuk plak. Johnson, şu an çok meşgul. Kendisiyle neden pazartesi gelip görüşmüyorsunuz? Suçluluk yaratma, o çok meşgul olan önemli bir kişidir ve onu böyle küçük bir sorunla rahatsız etmemelisin. Carlo, nasıl hissettiğinizi anlıyorum. Fakat şu an ben de çok meşgulüm. Onu buraya çağırın. Bozuk plak. Johnson, önce birkaç saniye sessizce Carlo'ya bakarak, gidip görüşeyim, bakalım bir şeyler yapabilir miyim? Carlo, olur, sizi burada bekliyorum. Bay Johnson mağazanın arkasına gider, bir kapının ardında yok olur ve birkaç dakika sonra malların sergilendiği iş yerinin camından tekrar görünür. Masada oturan bir adamla konuşur, masadaki adam bir şey söyler, Bay Johnson başını sallar ve Carlo'ya işaret eder. Adam ayağa kalkar, Carlo'ya bakar ve yine konuşur. Bay Johnson başını sallayarak yanıt verir. Adam yine konuşur ve masasına geri döner. Bay Johnson camın önünde kaybolur ve dakikalar sonra Carlo'ya doğru gelir. Carlo, evet. Johnson, böyle olmasına çok üzüldük. Et kısmına giderseniz kaybettiklerinizi alabilirsiniz. Carlo, tamam, teşekkür ederim. Johnson, gelecek hafta et kısmında ucuzluk olacak, yararlanabilirsiniz. Carlo, karıma bundan söz edeceğim, teşekkürler. Yeni et paketlerini alırken Carlo'nun babası, onun süpermarket personeli ile verdiği uğraşa ilişkin takdirini belirtti. Sesinde şaşkın bir ifadeyle, senin yerinde ben olsaydım, etleri cebimde, otomobil koltuğunun altında, evdeki tuvalette ve tavan arasında arardım diye tekrarlayıp durdu. Eve dönerlerken babası Carlo'ya nasıl böyle davranabildiğini sordu. Carlo, biraz tevazuyla, fakat özgüven ve özdeğer eksikliği hissetmeden,
Bu sadece iş yerinde atılgan olmaya ilişkin bir kursta kazandığım bir beceri diye yanıtladı. Carlo'nun süpermarket satıcılarıyla olan konuşmasında temel hedefi olan et paketlerini geri alma isteğini bozuk plak aracılığıyla nasıl defalarca tekrarladığını görebilirsiniz. Tartışma sırasında daha az önemli hedefler belirdiğinde Carlo, satıcılara o anki isteklerini iletme amacıyla bozuk plak tekniğini kullanmak için bir an bile tereddüt etmedi. Örneğin orada ayakta durup bu soruna bakılma sırası gelene kadar beklemesi söylendiği zaman Carlo devamlı olarak sorunu çözebilecek kişinin yanına getirilmesini istedi. Carlo'nun öğrendiği bozuk plaktaki amaç, atılganca davrandığı kişi hangi manipülatif taktiklerle karşısına çıkarsa çıksın, bir kenara çekilmeyeceğim, gerekirse gün boyunca bunu sürdürürüm mesajını defalarca aktarmasıdır. Bozuk plakın bize öğrettiği gibi sebatkar bir biçimde sözel olarak atılganca davranma fikri, bundan sonra betimlenen sözel becerilerin çoğuyla bir arada gider. İleride verilecek konuşmalarda göreceğiniz gibi atılgan olmak için söylenen şeyler arzulanan sonuç elde edilinceye kadar, birisinin manipülasyonu bitene kadar maddi bir hedef, işe yarar bir uzlaşma, bize ilişkin terapötik bir etki veya ön saygımız tekrar kazanılıncaya kadar durmadan tekrarlanır. Öğrencilere ve hastalara bozuk plak egzersizlerinden azami biçimde yararlanmayı öğretirken ilk olarak onların biri atılgan davranan, biri manipülasyon yapan ve ikisi davranışları destekleyen öğrencilerden oluşan 4 kişilik gruplar halinde rol yapmalarını isterim. Rol yapılan durum şudur. Kapıya gelen bir satıcı atılgan müşterisini endişelendirerek veya suçlandırarak ansiklopedi satmaya çalışır. Carlo gerçek yaşamındaki konuşmalarında manipülatif tezgahtarın veya yöneticinin söylediği veya ondan istediği her şeyi gönüllü olarak kabul ediyordu. Ancak attığı her adım çok iyi düşünülmüştü. Carlo sadece ne demek istiyorsa onu söylüyordu. Carlo sebat etmeyi ve manipülatif olmamayı öğrenme sürecinde rol yaparken gerçekleştirdiği ilk bozuk plak konuşmalarında onun ve diğer öğrenci arkadaşlarının gerçekten bozuk plak plakları gibi konuşmalarını istedim. Başkası ne derse desin, Carlo alçak ve sakin bir sesle "Anlıyorum ne hissettiğini. Fakat ilgilenmiyorum. Ansiklopedi satın almayacağım." dedi. Bu işlem, Carlo'nun ilk konuşan kişinin sözlerine bağlı olarak verdiği yanıtlara temel teşkin eden inanç ve alışkanlık örüntüsünü kırmasında yardımcı olmak üzere uygulandı. Örneğin, diyalog 2. Sebatkar biçimde hayır demeyi öğrenme. Satıcı: "Çocuklarınızın daha hızlı bir şekilde öğrenmelerini istiyorsunuz, değil mi?" Carlo: "Anlıyorum. Fakat satın almayı düşünmüyorum." Satıcı: "Eşiniz çocuklarınızın bunlara sahip olmasını isteyecektir." Carlo: "Anlıyorum fakat ilgilenmiyorum." Satıcı: "Burası çok sıcak. İçeri girip bir bardak su içebilir miyim?" Carlo: "Anlıyorum fakat ilgilenmiyorum." Satıcı: "Bana su verecek misiniz?" Carlo: "Sizin hislerinizi anlıyorum fakat ilgilenmiyorum." Satıcı: "Anlamıyorsunuz. Anlasanız bunları çocuklarınızı almak isterdiniz." Carlo: "Duygularınızı anlıyorum fakat beni ilgilendirmiyor." Satıcı: "Durmadan anlıyorum diyorsunuz. Başka bir şey söylemez misiniz?" Carlo: "Anlıyorum fakat sadece beni ilgilendirmediğini söylüyorum." Satıcı: "Bir tek soru sorayım. Çocuklarınız kaç yaşında?" Carlo: "Anlıyorum fakat satın almayı düşünmüyorum." Satıcı: "Çocuklarınızın kaç yaşında olduklarını da mı söylemeyeceksiniz?"